Bu paylaşımda büyücülükten korunma konusunu ele alıyoruz. Galatyalılar kısmında bu konunun ve Tanrı tarafından Mesih'in çarmıhı aracılığıyla beş yönlü bir kurtarılma sağlandığının açıklandığını bir önceki paylaşımda görmüştük. Ayrıca bu çok yönlü kurtarılmanın ilk adımı olan şimdiki kötü çağdan kurtarılmayı Galatyalılar 1:4'te incelemeye başlamıştık. Bu doğrultuda kutsal kitaptaki 3 bildiri üzerinde durmuştuk. Bunların birincisi Matta 13:39-40'ta bildirildiği gibi şimdiki çağ sona ermektedir. Bu gerçeğin farkına varılması son derece önemlidir. Eğer Tanrı'nın sözünde yaşamazsak bu gerçeğin farkına varmayı sürdüremeyiz. Bu çağın işleriyle ilgilenmeye başladığımız anda bu bakış açımızı kaybederiz. İkinci ve belki de bildirilenlerin en önemlisi olarak şeytan bu çağın ilahıdır. Bu çağdan kurtarılmamızın nedeni budur. Rabbe, Rabbim neden şeytanı yok etmedin ki diyebilirsiniz. Rab şöyle yanıtlar. Bu benim işim. Benim bu konuda sana sağlayışım seni bu çağdan kurtarmış olmaktır. Daha sonra İbranilere mektup kısmında kutsal ruhu aracılığıyla gelecek çağın güçlerini tatmış olduğumuzu gördük. Bunun neticesinde yüreğimizde gelecek çağ için öylesine bir arzu oluşur ki bu çağın işleri artık bizi tatmin edemez. Bunun dışında hepsi çok önemli olan 3 bildiri daha var. Birincisi Matta 13:22'dir. İsa Mesih burada tohum benzetmesini açıklarken tohum ekilen 3 tür insan olduğundan söz eder. Dikenler arasında ekilen de şudur. Sözü işitir ama dünyasal kaygılar ve zenginliğin aldatıcılığı sözü boğar ve ürün vermesini engeller. Bu ayette elimdeki İngilizce kutsal kitap çevirisinde de dünyasal kaygılar deyiminin kullanılmış olması gerçekten şanssızlıktır. Çünkü Grekçe'de bu çağın kaygıları denilmektedir. Hatırlanması gereken önemli gerçekse bu çağın kaygılarının yüreğimizdeki Tanrı sözünü boğabildiği ve ürün vermemizi engellediğidir. Ürün vermek istiyorsak ama yaşamımızda dikenler varsa bu durumda ne yapmamız gerekir? Dikenleri sökmemiz gerekir. Evet doğru. Sökülmesi gereken dikenlerden biri de bu çağın kaygılarıdır. Bir süre önce eşim Ruth'la bu sorun hakkında konuşuyorduk. Burada anlamanız gereken bir nokta var. Bu kaygıların mutlaka bir günahla ilişkili olması gerekmez. Bunlar çok sıradan kaygılar da olabilirler. Örneğin halıdaki lekeyi çıkarmak için ne yapılması gerektiğine dair duyulan sıradan bir kaygı da olabilir. Biz burada kötü olan hakkında konuşmuyoruz. Ruth'la kendi aramızda kaygılandığımız zaman şu temel yaklaşımı benimsemeye karar verdik. Kendi kendimize şu soruları soracaktık. İlk önce bu konu bir yıl sonra bizim için ne kadar önemli olacak? İkincisi 10 yıl sonra ne kadar önemli olacak? Üçüncüsü sonsuzluk kavramında ya da sonsuzlukta ne kadar önemli olacak? Bu yaklaşım bizlere bu çağın kaygılarının düşünüşümüzü etkilemesine izin vermeyen bir bakış açısı sağlayacaktır. Hepimiz olağan yaşantımızı sürdürmek zorundayız. Saçlarımızı kestirmek, giysilerimizi kuru temizlemeye vermek gibi sıradan işlerle meşgul olabiliyoruz. Ben bile saçımı kestirmek zorundayım. İnanması zor ama gerçek. Saç kestirmek benim için büyük bir sıkıntı. Çabucak bitmesini istediğim şeylerden biri. Çocukluğumdan beri saç kestirmekten hoşlanmadım. Küçükken aileme bu konuda çok zorluk çektirmiştim. Bilmiyorum, belki de eski yaratılışımın bir parçası olabilir. Yani bunlar olağan şeylerdir. Ama yaşamamızı yanlış boyutlarda etkilemesine izin verdiğimiz takdirde bir sorun haline gelirler. Corrie ten Boom, Hollandalı müjdeci vaiz, bu dünyanın kaygılarının kendisinin İsa Mesih ile karşılaşmaya hazır hale gelmesine engel olabileceğinin farkına vardığında büyük bir suçluluk duyduğunu söylerdi. Bu sözlerini hep hatırladım. Şimdi çok önemli diğer bir bildiriye geçiyoruz. Paulus, Romalılar 12:2'de şöyle yazar. Bu çağın gidişine uymayın. Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Yani bu çağın gidişine uymak gibi tehlikeyle karşı karşıyayız. Bunun anlamı ne olabilir? Paulus ayette daha sonra düşüncemizin yenilenmesinden söz ediyor. Paulus'un burada bizleri düşünüş biçimimiz konusunda uyardığını sanıyorum. Bu çağın insanları gibi düşünmeyin. Eğer bu çağın gidişine uyup uymadığınızı öğrenmek istiyorsanız uygulayabileceğiniz birçok test vardır. Kötü bir haber aldığınızda nasıl tepki veriyorsunuz? Yıkılıyor musunuz? Ellerinizi kaldırıp teslim mi oluyorsunuz? O zaman düşünceniz yenilenmemiş demektir. Paulus Tanrı'nın yetkin isteğinin yaşamınızda yerine gelebilmesi için düşüncenizin yenilenmesiyle değişmeniz gerektiğini bildiriyor. Tekrar okuyalım. Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Yenilenmemiş düşünce, Tanrı'nın yetkin isteğinin ne olduğunu keşfedemez. Tanrı'nın yaşamımızdaki yetkin isteğini keşfedebilmemizden önce düşüncemizde köklü bir değişim olması gerekir. Düşüncemiz bu çağın gidişine uyduğu sürece Tanrı'nın yetkin iradesi bizden saklanır. Korkarım bu durum birçokları için geçerlidir. Bu kişiler sonunda cennete gidebilirler. Fakat Tanrı'nın yaşamları için amaçladığı şeyleri öğrenmek ve gerçekleştirmek fırsatını kaçırmış olurlar. 2. Timoteus 4:10 ayetinde de çok ciddi bir bildiri yer alıyor. Paulus burada hapisteyken kendisine sadık kalan insanlar hakkında bir değerlendirme yapıyor. O, hapiste infaz edilmeyi bekliyordu. Uzun süre birlikte çalıştığı kişilerden biri onu terk etmişti. Paulus bu konuda şöyle yazar. Çünkü Dimas, bu dünyayı sevdiği için beni terk edip Selanik'e gitti. Rab'be hizmet etmek üzere çağrılanlarımız için gerçekten büyük bir meydan okuma. Eğer sonuna dek sadık kalacaksak, bu çağı sevmeyi göze alamayız. Eğer bu çağı seviyorsak, şunu bilmeliyiz ki, bu çağın iddialarının, İsa Mesih'in iddialarını reddedeceği bir gün mutlaka gelecektir. Şimdi Rab'bin yanında olan sevgili bir kardeşin sözlerini daima hatırlarım. Sizler muhtemelen ismini duymamışsınızdır. Bu kardeş, Madsen Bossey'dir. Amerikalı bir İsveçliydi ya da İsveçli bir Amerikalıydı da diyebiliriz. Paulus'un, Dimas beni terk etti sözleri üzerine bir vaaz vermişti. Her nedense söylediklerini hiç unutamadım. Dimas'ın Paulus'u terk etmesinin 4 nedeni olabileceğini söylemişti. Bunlardan bir tanesi, Paulus başarısızdı. Dostu Trofimus'un iyileşmesi için dua bile edememişti. Asya elindeki dostları onu terk etmişti. Ardından Dimas için şöyle dedi. Onun gece kulüplerine falan gittiğini sanmıyorum. Onun sadece kendisine bir apartman dairesi satın aldığını düşünüyorum. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Yani bu hareket aşikar bir günah değil, yanlış yere yöneltilen sevgiydi. Şimdiki çağın kötü ve geçici olduğunu görmemekten kaynaklanan bir hataydı. Bu çağ devam etmeyecektir. Bu sözlerimin ardından ne söyleyeceğimi tahmin edebiliyor musunuz? Tanrı'ya şükür. Tanrı'ya şükür ki bu çağ devam etmeyecek. Çünkü dünya bir batağın içine saplanmış durumda ve gittikçe daha derine batıyor. Bu kötü çağdan kurtarılmanın bazı sonuçları üzerinde duralım. Ben 3 tanesini söyledim. Siz belki daha fazlasını bulabilirsiniz. Bunların ilki göklerin vatandaşlığına sahip olmaktır. Artık bu çağ ve bu dünya düzenine ait değiliz. Paulus, Filipililer 3. bölümde bu konuyu ele alırken çarpıcı bir bildiride bulunuyor. Çok keskin ve güçlü sözler kullanıyor. Bu yüzden elimden geldiğince yumuşak bir biçimde aktaracağım. Çünkü herhangi bir kişiye karşı konuşuyormuş gibi görünmek istemiyorum. Filipililer 3:17. Kardeşler, hep birlikte beni örnek alın. Size verdiğimiz örneğe göre yaşayanlara dikkatle bakın. Teşvik edici bir ifade öyle değil mi? Sizler bunu diğer imanlı kardeşlerinize söyleyebilir miydiniz? Benim gibi yürü, benim gibi düşün. Yıllar önce Afrikalı öğretmenlerin eğitim gördüğü bir okulun yöneticiliğini yapmak üzere Kenya'ya gitmiştim. Yolculuğum sırasında Rab'den yüreğime sözlerini koymasını dilemiştim ve o bunu yapmıştı. Bu sözler sanırım Filipililerdedir. Tam hatırlamıyorum. Benden öğrendiğin, aldığın, duyduğun ve bende gördüğün şeyleri yap. Bilmem anlayabildiniz mi? Afrikalıları eğitmeye gidiyordum. Benim için onlara öğrendiklerinizi yapın demek çok kolaydı. Ama benden gördüklerinizi ve duyduklarınızı yapın demek hiç de kolay değildi. Benim için çok zorlu bir çabaydı. İngiliz ordusuna katıldığımda çavuşun bize ilk söylediği şey şu oldu. Benim yaptığımı yapmayın, benim söylediklerimi yapın. Bu sözlerinde çok ciddi olduğunu zaten kendi davranışlarıyla açıkça ortaya koydu. Tekrar Filipililer 3. bölüme geri dönelim. Kardeşler, hep birlikte beni örnek alın. Size verdiğimiz örneğe göre yaşayanlara dikkatle bakın. Size defalarca söylediğim gibi, şimdi de gözyaşları içinde tekrar söylüyorum. Birçok kişi Mesih'in çarmığına düşman olarak yaşıyor. Bunların sonu yıkımdır. Bunların tanrısı mideleridir. Ayıplarıyla övünür, yalnız bu dünyayı düşünürler. Bu insanların sorunu neydi? Neyin düşmanıydılar? Mesih'in değil, çarmıhın düşmanıydılar. Pavlus burada Mesih imanları hakkında mı konuşuyor? Böyle olduğu açıkça anlaşılıyor. Pavlus şöyle diyor: "Size defalarca söylediğim gibi şimdi de gözyaşları içinde tekrar söylüyorum. Birçok kişi Mesih'in çarmıhına düşman olarak yaşıyor. Bu insanlar Mesih'in çarmıhına düşmandırlar. Mesih'in kendisine değil. Yani ona bağlılıklarını ikrar ederler ama onun çarmıhını sevmezler." Pavlus 19. ayette bu insanlar hakkında çok korkutucu ifadeler kullanıyor. "Bunların sonu yıkımdır. Bunların tanrısı mideleridir. Ayıplarıyla övünür. Özetle, yalnız bu dünyayı düşünürler. Bu çağda yaşarken evlerindeymiş gibi rahattırlar." Bu, Mesih inanlısı için tehlikeli bir yaklaşımdır. Okumaya devam ediyorum. "Oysa bizim vatanımız göklerdedir ve oradan kurtarıcı olan Rab İsa Mesih'i bekliyoruz." Yani Pavlus, "Ben bu dünyadayım ama burası benim vatanım değil. Ben göklerin egemenliğinin vatandaşıyım" demek istiyor. Devam ediyoruz. Bir sonraki ayeti, yani 21. ayeti, bu çağdan kurtarılmanın bir sonucu olarak nitelendirebiliriz. Aslında 20 ve 21. ayetler birbiriyle birleşiyor. Ama şimdi kısa bir süreliğine İbraniler 13-14'e bakalım. "Çünkü burada kalıcı bir kentimiz yoktur. Biz gelecekteki kenti özlüyoruz. Bizler dünyada evimizde değiliz. Şimdilik burada oturuyoruz ama sürekli oturacağımız ya da yaşayacağımız yer burası değildir." Yine aynı konuyla ilgili başka bir ayet daha vermek istiyorum. 1. Korintliler 15-19. "Eğer yalnız bu yaşam için Mesih'e ümit bağlamışsak, herkesten daha çok acınacak kişileriz." Bu bildiriyi kabul edebilir misiniz? Eğer tüm beklentilerimiz, ümitlerimiz bu yaşama dairse, bizler en acınacak insanlarız. Bu çağdan kurtarılmanın üçüncü sonucu olan Mesih'in tekrar gelişini beklemek bu ayette bildirilmektedir. Ben şahsen bu kötü çağdan kurtarılmamış olan insanların Mesih'in tekrar gelişini gerçekten beklediklerine inanmıyorum. Bu konuda iki ayete bakalım. İbraniler 9:27-28. "Böylece Mesih de birçoklarının günahlarını yüklenmek için bir kez kurban edildi. İkinci kez günah yüklenmek için değil, kurtuluş getirmek için kendisini bekleyenlere görünecektir." Mesih'in tekrar gelişi budur. Onun tekrar geleceğine inanıyor musunuz? Bu çok önemli bir konudur. Onun tekrar bir insan bedeni alarak geleceğine inanıyor musunuz? Onun gözle görülür bir şekilde geri geleceğine inanıyor musunuz? Onun tüm gücü ve görkemiyle geri geleceğine inanıyor musunuz? Ve bir kral olarak hüküm süreceğine? Ben inanıyorum. Sizlerse kendi kararınızı kendiniz vermelisiniz. Mesih kimler için geri geliyor? Bu sorunun yanıtı 28. ayette veriliyor. Oraya bakalım. "İkinci kez günah yüklenmek için değil, kurtuluş getirmek için kendisini bekleyenlere görünecektir." Sizler kendisini bekleyenlerden biri misiniz? Bu yanıtı bana vermeniz gerekmiyor. Kendi içinizde değerlendirmelisiniz. İsa Mesih'in geri gelişini gerçekten büyük bir özlemle bekliyor musunuz? Aynı konuda ikinci bir ayette 2. Timoteus 4:8'dir. Ben bu metni sadece bir ayet olarak değil, edebi açıdan çok muhteşem bir kısım olarak değerlendiriyorum. Zaten 2. Timoteus kısmı edebi başyapıt niteliğini taşıyan ve başyapıtların en üst sırasında olmayı hak eden bir çalışmadır. 2. Timoteus 4:8'i okuyorum. "Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab o gün bu tacı bana ve yalnız bana değil, onun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir." Bu metinde bana göre çok özel bir Mesih inanlısı kimliği açıklanıyor. Bu kişiler sırf Pentekostçular, karizmatikler ya da vaftizcilerden oluşmuyor. Rabbin gelişini özlemle beklemiş olan insanlardan oluşuyor. Ayetin Grekçesinde sevginin karşılığı olarak agapao sözcüğü kullanılmıştır. Agapao, güçlü, şiddetli bir sevgiyi belirten bir sözcüktür. Onu özlemle bekleyenler, sonsuzlukta özel bir nişan takacaklardır. Bu nişan nedir? Doğruluk tacıdır. Bu taç sözcüğü konusunda dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Grekçe'de dilimize taç olarak çevrilen iki adet sözcük vardır. Ama bunlar birbirinden çok çok farklıdır. Grekçe, diademadan çevrilen bir tanesi, başa takılan hükümdarlık tacını simgeler. Asaleti simgeleyen işte bu diademadır. Diğeri ise Stefanos'tan çevrilen alna takılan çelengimsi taçtır. İngilizce'deki Stephen ve benzeri isimler bu sözcükten türetilmiştir. İsa Mesih, kralların kralı olarak geri gelecektir. Onun geri gelişinde bizlerin hükümdarlık tacını, diadem takacağımızı zannetmiyorum. Bu taç sadece İsa Mesih içindir. Ama bizler, yani hak kazananlar, zafer tacını, olimpiyat oyunlarında kazananların ödülü olan Stefanos'u takacağız. Antik dönemde olimpiyat oyunlarının galipleri, günümüzde verilen altın madalyanın yerini defne yapraklarından yapılmış bir taçla ödüllendirilirdi. O dönemde defne yaprağı şan ve zaferin simgesiydi ve tabii ki doğal olarak kuruyup soluyordu. Ama yeni antlaşmanın birkaç yerinde bizim solmayan bir taçla ödüllendirileceğimiz belirtilmiştir. Bu taç nasıl bir taçtır? Ayette ne yazıyor? Doğruluk tacıdır. Sizler bu tacı takacak mısınız? Ben şahsen bu tacın defne yapraklarından ya da altından yapılmış olacağını zannetmiyorum. Neden yapılmış olacağını bilmiyorum ama bunu öğrenmenin son derece heyecan verici olacağını düşünüyorum. Bu taç, onun geri gelişini özlemle beklemiş olanları belirtecektir. Ben de bu tacı takacaklardan biri olmak istiyorum. Onlardan biri olduğumu iddia etmiyorum ama en büyük amacım onlardan biri olmaktır. Mesih'te kurtuluşun, kişide yarattığı sonuçlarına baktığımızda hepsinin de şimdiki çağı sevmekle tutarlı olduğunu söylersem benimle aynı görüşte olacağınızı düşünüyorum. Eğer hala bu çağı seviyorsak göklerdeki vatandaşlığımıza gereken değeri veremeyiz. Ben sonradan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığına geçen biriyim. Vatandaşlığa geçiş sertifikamı büyük bir özenle saklıyorum. Aslında bu belgenin kopyasının çıkarılmasına bile izin verilmiyor. Onu bir kasada saklıyorum. Çünkü Amerikan vatandaşlığıma çok değer veriyorum. Ama ondan daha değerli olan bir vatandaşlık daha var ki, o da göksel vatandaşlığımızdır. Peki sizler onu kasada saklıyor musunuz? Ona değer veriyor musunuz? Neye sahip olduğunuzun farkında mısınız? Şöyle söyleyeyim, Amerika'da doğan birçok Amerikan vatandaşı neye sahip olduğunun farkında değildir. Oysa daha sonradan vatandaşlığına geçenler bunun çok iyi farkındalar. Kardeşlerim, sizler doğma büyüme Amerikalısınız. Bense kendi tercihimle seçilerek vatandaşlığa geçtim. Aslında burada sizlere kurtuluşun sonuçlarının bu çağı sevmekle tutarlı olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Yüreğimizin nerede olduğuna karar vermek zorundayız. Bu arada biraz önce "Çünkü burada kalıcı bir kentimiz yoktur" ayetinden söz ettiğim için bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Eşim Ruth'un Rab İsa ile tanışmasının ve onu kabul etmesinin kişisel tanıklığını verdiği Bir Kenti Arayış adlı bir kaset hazırladık. Bu çalışmayı takdir edeceğinizi sanıyorum. Çünkü Ruth, Musevi bir geçmişten gelip Rab İsa'yı kendi Mesih olarak kabul etmiştir. Onun tanıklığı diğer Mesih inanlıların tanıklıklarından biraz daha farklıdır. Yine de biliyorum ki onun burada kalıcı bir kenti yok. Size bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ruth'un yüreği göklerdedir. Şimdi de bu kurtarılmanın 4 farklı yönünü, 4 farklı boyutunu daha inceleyeceğiz. Bunlardan ilk ele alacağımız yasanın yönetiminden kurtarılmaktır. Bu konu üzerinde daha önce durmuştuk, dolayısıyla ayrıntılarıyla ele almak istemiyorum. Ama yine de Galatyalılar 2.19'u açalım. Paulus bu ayette, "Çünkü ben Tanrı için yaşamak üzere yasanın aracılığıyla yasa karşısında öldüm" diye bildiriyor. Yani, yasanın yönetimindeydim, yasayı çiğnedim, ben bir suçluydum ve cezamı çekmem gerekiyordu diyor. Bu ceza neydi? Ölüm. Müjdeli haber ise İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümüyle bu cezanın ödenmiş olduğudur. Paulus burada, "Onun ölümü benim yasanın yönetiminden kurtarılışımdır. Yasa beni ölüm cezasına mahkum etmişti. Yasa benim kuralları çiğnediğime ve ölmem gerektiğine hükmetmişti. Ama bunu yaparak beni kendi yönetiminden de kurtardı" demek istiyor. Anlayabiliyor musunuz? Bu nedenle Paulus ayette, "Çünkü ben Tanrı için yaşamak üzere yasanın aracılığıyla yasa karşısında öldüm" diyor. Bir kez öldükten sonra artık yasanın size karşı getirebileceği hiçbir hüküm yoktur. Sizler artık kurtuldunuz. Paulus bu yüzden İsa Mesih'in yasanın yönetimi altında olanların günahları için çarmıhtaki ölümü aracılığıyla "ben de Mesih için yaşamak üzere yasa karşısında öldüm" demek istiyor. Tekrar düşünüyorum da bunların tümü kişiye özel olarak sunulan seçeneklerdir. Eğer Mesih için yaşamak istiyorsanız, yasa karşısında ölmek zorundasınız. Bu konunun günümüzün Yahudi kökenli Mesih imanlıları için son derece önemli olduğunu söyleyebilirim. Oysa Paulus da bir Yahudiydi ve şöyle dedi: "Eğer Mesih için yaşayacaksam yasa karşısında ölmek zorundayım." Bu konu diğer uluslardan olan Mesih imanlıların çoğu için bir sorun yaratmaz. Ama Yahudi halkının kurtuluşa kavuşmak için verdiği mücadeleye ve çektiği ıstıraba dair hepinizin zihninde belirli bir kavram oluşmuştur sanıyorum. Tanrı katında doğruluğa sahip olabilmek için yasanın yönetimi altında olmak zorunluluğundan çıkarılmak, kurtarılmanın ikinci yönü işte budur. Şimdi bir karşılaştırma yapalım ve Kolosililer 2. bölümü açıp 20. ayetten itibaren okumaya başlayalım. Her iki kısımda Mesih ile birlikte bizim de ölmüş olduğumuz gerçeğinin vurgulandığı dikkatinizi çekecektir. İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümüyle bizler de öldük. Bu yüzden Paulus Kolosililere şöyle sesleniyor: "Mesih ile birlikte ölüp dünyanın temel ilkelerinden, Paulus'un Galatyalılar 2:19'daki yasanın yönetimine dair sözleriyle aynı anlamı taşıyor. Kurtulduğunuza göre dünyada yaşayanlar gibi niçin şunu tutma, bunu tatma, şuna dokunma gibi kurallara uyuyorsunuz?" Yani Paulus bu ayette artık yönetimi altında olmadığınız halde hepsi bu çağa ait olan yasanın gereklerine kendinizi neden bağımlı kılıyorsunuz diye soruyor. Okumaya devam ediyorum. 2:22. Bu kuralların hepsi kullanıldıkça yok olacak nesnelerle ilgilidir. İnsanların buyruklarına ve öğretilerine dayanırlar. Yani yediğiniz yiyecekler, içtiğiniz içecekler, giydiğiniz giysiler gibi. Ardından Pavlos önemli bir yorum yapıyor: "Kuşkusuz bu kuralların uydurma dindarlık, sahte alçakgönüllülük ve bedene eziyet açısından bilgece bir görünüşü vardır. Ama doğal benliğin düşkünlüğünü önlemekte hiçbir yararları yoktur." Ne kadar doğru, öyle değil mi? Dünyanın tüm kuralları bile benliğinizin düşkünlüğünü bastıramaz. Aslında ne yaparlar biliyor musunuz? Tam aksine, benliğinizin düşkünlüğünü uyarırlar. Paulus bu nedenle Romalılar 7:7'de yasa açgözlü olma demeseydi açgözlülüğün ne olduğunu bilmeyecektim diye bildirir. Şimdi de yasanın yönetiminden kurtarılmanın sonuçları nelerdir, onları inceleyeceğiz. Bunları daha önce de ele almıştık. Her şeyden önce mahkumiyetten kurtulmak. Bu öylesine muhteşem bir şey ki. Şimdi Romalılar 8:1'i açalım ama tekrar geri döneceğiz. Bu nedenle Mesih İsa'ya ait olanlara karşı artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Size daha önce bir kez açıklamıştım ama tekrarlamakta yarar var. Eğer mahkumiyet altında yaşarsanız bu ayetin hükmü altında yaşayamazsınız. Ve eğer yasanın yönetiminde yaşıyorsanız mahkumiyet altındasınız demektir. Yasanın gereklerinin hepsini yerine getirdiğinizden emin olabilir misiniz? 55 kuralın hepsini yerine getirdiniz ama belki de 56 tanesini yerine getirmeniz gerekiyordu. Anlayabiliyor musunuz? Bu yolla günaha girme potansiyelinin sonunu asla getiremezsiniz. Romalılar 8:1-3'ü okuyorum. Bu nedenle Mesih İsa'ya ait olanlara karşı artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Çünkü yaşam veren ruhun yasası Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı. Doğal insan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasanın yapamadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günah için kurban olarak gönderip günahı insan benliğinde yargıladı. Paulus, yasanın hiçbir kusuru olmadığını tekrar ve tekrar açıklamak konusunda oldukça dikkatli davranıyor. Yasa kutsal, kusursuz ve iyidir. Peki gerekeni niye gerçekleştiremedi? Bunun nedeni yasanın kendi kusurundan değil, insanın doğal benliğinden kaynaklanmaktaydı. Asıl sorun buydu. Yasa ise gerçek nedeni, yani insanın doğal benliğini ortaya çıkarıyordu. Paulus Romalılar 3:20'de "Çünkü yasa sayesinde günahın bilincine varılır" diye bildirir. Bu kendi başına muazzam bir berekettir. Eğer bir hastalığınız varsa bunun teşhis edilmesi sizin açınızdan çok yararlı olacaktır. Yasa ise Tanrı'nın teşhis yöntemidir. Sorununuzu, yani günahı teşhis eder, ortaya çıkarır. Belki de daha önce bunun farkında değildiniz ama sorununuzun teşhis edilmesi yetmez. Bir çözüm sağlanması da gerekir. Şimdi Romalılar 8:3'e geri dönüyoruz. Doğal insan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasanın yapamadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günah için kurban olarak gönderip günahı insan benliğinde yargıladı. İsa Mesih, günahlar için sunulan en büyük ve en son kurbandı. Tanrı günahı onun bedeninde yargıladı. Kimin bedeninde? İsa Mesih'in bedeninde. Onu ölüme gönderdi. Peki hangi amaçla? 4. ayetten itibaren okumaya devam edelim. Öyle ki yasanın gereği, adil işleri, doğal benliğe göre değil, ruha göre yaşayan bizler de yerine gelsin. Şimdi bu konu son derece önemlidir. Derinliğine ele alıp almamak konusunda tereddütteyim. Ama her iki durumda da kafanızın karışacağını biliyorum. Paulus bu ayette artık yasanın gereklerini yerine getirmemiz gerekmediğini bildiriyor. Ama Tanrı'nın bizleri İsa Mesih'in ölümü sayesinde kurtarışının amacının yasanın gereğinin bizlerde yerine gelmesi olduğunu da bildiriyor. Burada bizim yapmamız gereken bir şey var. Yasanın gereğini, adil işlerini yerine getirmeliyiz. Dolayısıyla yasanın bu gereğinin ne olduğunu keşfetmemiz son derece önem taşıyor. Bu konuda düşünmeniz için size biraz zaman tanıyacağım. Yasanın gereği nedir? 5 harften oluşan tek bir sözcükle yanıtlayabilirsiniz. Sevgi. Romalılar 8'e bir ayraç koyun ve Vahiy 19:7-8'i açın. Burada kuzunun düğün şöleninin ön hazırlıkları betimleniyor. Kuzu kiminle evlenecek? Kiliseyle. Sevinelim ve coşalım. Onu yüceltelim. Çünkü kuzunun düğünü başlıyor. Onun gelini hazırlandı. Kilisenin kendisini hazır etmek gibi bir sorumluluk taşıdığına dikkat edin. Bu damat tarafından yapılmıyor. Damadın gelini hazırladığı bir düğüne hiç gitmediniz, öyle değil mi? Gelin kendisi hazırlanmak zorundadır. 8. ayette ise bu hazırlık anlatılıyor. Giymesi için ona temiz ve parlak ince keten giysiler verildi. İnce keten kutsalların adil işlerini simgeler. Yeni Antlaşma'nın Grekçesinde bu ayette kullanılan adil işler sözcüğü ile Romalılar 8:4'te kullanılan adil işler sözcüğü aynıdır. Yeni Antlaşma'da iki tür doğruluktan söz edilir. Birinci olarak Tanrı tarafından verilen, atfedilen bir doğruluk vardır. Yani daha önce de öğrendiğimiz gibi İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettiğimizde onun doğruluğu bizim doğruluğumuz olarak sayılır. Bizler Mesih'in doğruluğunda doğru sayılırız. Bununla birlikte bu gerçek eylemsiz kalmamıza neden olmaz. Bu doğruluğun düşünce ve eylemlerle yaşanan bir doğruluğa, adil işlere yani ikinci biçim bir doğruluğa dönüştüğü bir süreç içinde olmamız gerekir. Paulus Filipililer 2:13'te şöyle yazar. Çünkü kendisini hoşnut eden şeyi hem istemeniz hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı'dır. Şimdi bir önceki konumuza dönersek, vahide gelinin Tanrı tarafından verilen doğruluğun yanı sıra kutsalların adil işlerini simgeleyen ince keten giysileri giyindiğini görüyoruz. Kutsalların adil işlerini simgeleyen, bu konu çok önemlidir. Burada kendimize sormamız gereken soru, bize gelinliğimizi yapacak kadar yeterli ince keten kumaş verilecek mi olmalıdır? Ne demek istediğimi anladınız mı? O harikulade ince ketenin her ipliğinin her adil işi simgelediğini düşünüyorum. Dolayısıyla kuzunun düğün şölenine yaraşır bir giysiye sahip olabilmemiz için yeterli miktarda adil işler yapmış olmamız gerekiyor. Bu güçlü bir meydan okuma, öyle değil mi? Acaba bazılarımızın giysisi kısa ve dar mı kalacak? Dikkatinizi bu konuya çekmek istedim çünkü sözcüğün anlamının önemini vurgulamak istedim. Grekçe ayette kullanılan sözcük dikaiomadır. Yani Paulus bildirisinde bu adil işlerin bizlerde yerine geldiğini bildiriyor. Peki bizlerde yerine gelen adil işler neyi simgeler? Tek bir sözcükle yanıtlayabilirim. Sevgiyi. Şimdi bir dizi ayet vermek istiyorum. Çünkü aksi takdirde birçok soruyu yanıtsız bırakmış olacağımı fark ettim. Romalılar 13:8-10. Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın. Cümlenin son bölümü bizi yüreklerimizden vuruyor. Bu paylaşımı dinleyen kaçınızın borcu var? Yeni antlaşmaya karşı geldiğinizin farkına vardınız mı? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kilisenin bireysel borçlarını hesaplamaya kalktığınızda bunun milyarlarca dolara ulaşacağını kuşkum yok. Bu çok yanlış. O konuya girmek istemiyorum ama hiç kimseye borçlu olmamalıyız. Ama tek bir istisnayla, birbirinizi sevmekten başka. Borçlu olmamız gereken tek konu budur. Yani birbirimizi sevmeye borçlu olmalıyız. Çünkü başkalarını seven kutsal yasayı yerine getirmiş olur. Bu çok açık ve anlaşılabilir, öyle değil mi? Okumaya devam ediyorum. Zina etme, adam öldürme, hırsızlık yapma, başkasının malına göz dikme buyrukları ve bundan başka ne buyruk varsa şu sözde özetlenir. Komşunu kendin gibi sev. Sevgi komşuya kötülük etmez. Bu nedenle sevgi kutsal yasanın yerine getirilmesidir. Bu ayetlerin de son derece açık ve anlaşılır olduğuna inanıyorum. Paulus Romalılar 8:4. bölümde yasanın gereği bizlerde yerine gelsin diye bildirir. Romalılar 13:8-10'da ise sevgi kutsal yasanın yerine getirilmesidir diye bildirilir. Bu noktayı pekiştirmek için diğer ayetlere de bakalım. Size söylediğim gibi sürekli olarak Galatyalılara geri dönüyoruz. Galatyalılar 5:6. Mesih İsa'da ne sünnetlilik ne de sünnetsizlik bir işe yarar. Yalnız sevgiyle etkin olan imanın değeri vardır. Son derece çarpıcı bir bildiri. Başka bir anlatımla, en sonunda asıl önemli olan dışsal kurallar değildir. Sadece sevgiyle etkin olan imandır demek isteniyor. Diğer her şey bu koşulun yanında ikincil derecede önem taşır. Yeni antlaşmada gerekli kılınan imanın ne tür bir iman olduğunu anlamak da çok önemlidir. Bu pasif, eylemsiz bir iman değildir. Yalnızca zihinden yaşanan bir iman da değildir. Tanrı bilimsel bir iman da değildir. Bu aktif bir imandır. Sevgiyle işleyen bir imandır. Bu imana sahip olmadığımız takdirde kurtuluşun bir bedel karşılığında geri satın alınmanın tüm amacını yitiririz. Bir ayet daha vereceğim. Galatyalılar 5:14. Bütün kutsal yasa tek bir sözde özetlenmiştir. Komşunu kendin gibi sev. Yasanın ne kadar özetleniyor? Tümü. Çok sevdiğim bir ayet daha var. Paulus 1. Timoteus 1:5'te şöyle yazar. Bu buyruğun amacı pak yürekten, temiz vicdandan ve içten imandan doğan sevgiyi uyandırmaktır. Bizler neyi amaçlıyoruz? Sevgiyi. Paulus şöyle devam eder. Bazı kişiler bunlardan sapmış ve boş konuşmalara dalmışlardır. Kilisede yapılanların ne kadarı boş konuşmadır? Sevgiyi amaçlamayan her türlü eylem boşa zaman kaybıdır. Bizlere sevgiyi amaçlamamız buyrulmuştur. Sevginin ön koşulları ise pak bir yüreğe, temiz bir vicdana ve içten bir imana sahip olmaktır. Son derece canlı bir açıklama. Ne zaman bu ayeti okusam, nedendir bilmiyorum, aklıma bir vaftizcinin bana anlattığı öykü gelir. Bu bir anne ve oğlunun öyküsüdür. Anne kiliseye gitmesi gerektiği konusunda oğluyla tartışıyordu. Oğlu annesine şöyle der, kiliseye gitmek istemiyorum. Ben o insanları sevmiyorum, onlar da beni sevmiyorlar. Kiliseye neden gideceğim ki? Bana bunun için iki neden göster. Annesi ise onu şöyle yanıtlar. Birinci nedeni 40 yaşına geldin. İkinci nedeni ise o topluluğun önderi sensin. Eğer böyle bir durum söz konusuysa en önemli olan tek nokta gözden kaçırılmış demektir. Bizlere sevgiyi amaçlamamız buyrulur. Kendi hizmetim sırasında sık sık kendime şöyle sorarım. Sevgiyi üretiyor muyum? Eğer üretemiyorsam zamanımı boş yere harcıyorum demektir. İşte yasanın gereğini yerine getirmek budur. Bu arada sevgi konusunda daha başka şeylerin de bilinmesi gerekir. Sevginin itaatle, söz dinlerlikle birleşmiş olması gerekir. İsa Mesih şöyle der, Yuhanna 14:15. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Eğer çocuğunuz varsa sözünüzü dinlemesini sağlamak için hangi yolu kullanmayı tercih ederdiniz? Korkuyu mu, sevgiyi mi? Bizler ebeveynler olarak çocuklarımızı korkutarak bir süreliğine onların söz dinlemelerini sağlayabileceğimizi biliyoruz. Ama çocuk kendi kararlarını verebilecek bir yaşa geldiğinde şöyle der. Artık buraya kadar. Bir daha senin sözünü dinlemeyeceğim. Oysa çoğunuz sizi sevdiği için sözünü dinliyorsa ona tam anlamıyla güvenebilirsiniz. Tanrı çok zeki çünkü söz dinlemenin en güçlü ve en etkili yolunu seçmiş. Şimdi de bu sevgiye dair başka bir ayeti ele alalım. Yeruşalim'deki kilisenin önderi Yakup'tu ve Yakup şöyle yazar. Yakup 1:25. Oysa mükemmel yasaya, özgürlük yasasına yakından bakan ve ona bağlı kalan, unutkan dinleyici değil de etkin uygulayıcı olan adam yaptıklarıyla mutlu olacaktır. Mükemmel yasaya, özgürlük yasasına sözlerini dikkatinizi çekerim. Bunları yazan Yakup'tur. Ardından 2:8'de şöyle diyor. Komşunu kendin gibi sev diyen kutsal yazıya uyarak Kralımız Tanrı'nın yasasını gerçekten yerine getiriyorsanız iyi ediyorsunuz. Ardından 2.12'de özgürlük yasasıyla yargılanacak olanlar gibi konuşun ve davranın diye yazılıdır. Yani iki farklı ifade kullanıyor. İki kez özgürlük yasası ifadesini kullanıyor. Bir kez de kralımız Tanrı'nın yasası ifadesini kullanıyor. Referans ayetlerimiz Yakup 1.25, 2.8 ve 2.12'dir. Yakup bu ayetlerde iki kez özgürlük yasası, ardından kralımız Tanrı'nın yasası ifadelerini kullanıyor ve aynı şeyden söz ediyor. Bunun sevgi yasası olduğunu söylüyor. Yani kralımız Tanrı'nın yasasının komşunu kendin gibi sevmek olduğunu söylüyor. Neden kralımız Tanrı'nın yasası ifadesini kullanıyor? Zira yaşamınızda o yasa etkin olduğunda bir kral gibi yaşarsınız. Başka hiçbir yasanın yönetimi altında olmazsınız. Dilediğinizi yapabilirsiniz. Bu çok harika bir şey, öyle değil mi? Bu nedenle aynı zamanda bir özgürlük yasasıdır da. Şöyle düşünün. Eğer yüreğiniz Tanrı sevgisiyle doluysa ve bu sevgiyle yönetiliyorsa yapmak istediğiniz her şey doğrudur. Sizi denetlemek için başka hiçbir yasaya gerek yoktur. Bu doğru, öyle değil mi? Mantıklı. Bizim düşünüşümüzden öylesine yüce ki adeta bu gerçeği düşünmeye korkuyoruz. Aslında burada vurgulanan sevgi müjdenin temel amaçlarındandır. Tanrı'yı kendi düzeyimize indirmeyelim, Tanrı'ya bizi kendi düzeyine çıkarması için güvenelim ve ona şükredelim. Artık karmaşık şeylerden hiç hoşlanmadığımın farkına vardığınızı sanıyorum. Ben sadelikten ve kolay anlaşılırlıktan yanayım. Kendi vaazlarımda eğer bir konuyu kolay anlaşılır bir şekilde aktaramıyorsam, o zaman bildirilerini açıkça anlayamamışım demektir. Bu yüzden iyice anlayana kadar çalışırım. Bu bazen yıllarca sürebilir. Şimdi de yasanın yönetiminden kurtarılmanın bir başka sonucuna geldik. Kutsal Ruh'un yönetiminde olmanın verdiği özgürlük. Zamanımızın geri kalan bölümünde sadece bu konuyu ele alabileceğiz. Bunların son derece kişiye özel seçenekler olduğunu daha önce de size söylemiştim. Romalılar 6.14. Günah size egemen olmayacaktır. Çünkü kutsal yasanın yönetiminde değil, Tanrı'nın lütfu altındasınız. Her ikisine de aynı zamanda sahip olamazsınız. Şimdi Romalılar 8.14-15'e bakalım. Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. Çünkü sizi tekrar korkuya götüren kölelik ruhunu almadınız. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Abba, Baba diye sesleniriz. Abba, İbranice'de baba demektir. Eğer Yeruşalim sokaklarında yürürken babasının elinden tutarak giden bir çocuk görürseniz, çocuğun babasına Abba dediğini duyabilirsiniz. Bizler de oğulluk ruhunu aldığımız için Tanrı'ya Abba, Baba diye sesleniriz. Paulus, Tanrı ile bu tür bir ilişki içinde olabilmek için kölelik ruhundan kurtulmak gerektiğini bildiriyor. Ve burada iki seçenek sunuyor. Ya Tanrı'nın ruhu ile yönetilebilirsiniz ya da kölelik ruhunun tutsağı olabilirsiniz. Kölelik ruhu, eğer şunu yerine getirmezsen cezalandırılacaksın der. Tanrı'nın ruhu ise sizi Tanrı'nın çocukları olarak yönetir. Romalılar 8.14 çok önemli bir ayettir. Tanrı'nın ruhu ile yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. Grekçe ayette olgun, yetişkin bir oğul anlamına gelen bir sözcük kullanılmıştır. Tanrı'nın ruhundan yeniden doğduğunuzda henüz bir çocuksunuzdur. Ama onun tarafından yönetildikçe Tanrı'nın olgun bir kız ya da erkek çocuğu haline gelirsiniz. Yani olgunluğa götüren yol kutsal ruh tarafından yönetilmektir. Kutsal ruhun yönetiminde olmak ise kölelik ruhunun denetimi altında olmadığınız anlamına gelir. Çünkü her ikisinin aynı anda olması mümkün değildir. Dolayısıyla yasanın yönetiminden kurtarılmak bizleri ruh tarafından özgürce yönetilebileceğimiz bir konuma getirir. Kutsal ruhun yönetiminde olgunluğa erişiriz. Bu paylaşımdaki konuyu bitirmeden önce Galatyalılar 5.18'e bakalım. Ruhun yönetimindeyseniz yasaya bağımlı değilsiniz. Peki Tanrı'nın çocuğu olmak için ne yapmanız gerekiyor? Ruhun yönetiminde olmanız gerekiyor. Yani ruhsal olgunluğa erişmenin tek yolu kutsal ruhun yönetiminde olmaktır. Ve eğer kutsal ruhun yönetimindeyseniz yasanın yönetiminde değilsinizdir. Aynı zamanda hem kutsal ruhun hem de yasanın yönetimi altında olamazsınız. Bizlere sağlanan özgürlük işte budur. Fakat bizlere sağlanan kötülük yapma özgürlüğü değil, sevme özgürlüğüdür. İsa Mesih'e hizmet etmek üzere bizi harekete geçiren şey sevgidir. Sevgi dünyadaki en güçlü güdüdür. Korkuya her zaman üstün gelir. Tanrı bizleri sevgiye getirir. Tanrı'nın olgun çocukları olmamızı sağlayan sevgidir. Yasanın yönetiminden kurtarılmanın sonucu da odur. İnceleyeceğimiz üç farklı yön daha kaldı. Ama bu paylaşımdaki zamanımız da dolmak üzere. Şimdi biraz dinlenmek, incelediğimiz konuları düşünmek ve dua etmek için fırsatınız olacak. Benim için de dua edin. Tanrı bize yardım ediyor. Sonraki paylaşımda üç farklı yönü daha incelemek üzere tekrar birlikte olacağız.